Ayrım 23.
Sanat, sanayi, teknoloji. Sanat, sanat ve sun köklerinden kelimeler Kur'an'da fiil ve isim olarak 20 yerde geçer. Türkçedeki sanat, günümüz Arapçasındaki fabrika demek olan masna, çoğulu masani bu köklerdendir. İlginçtir ki masna kelimesinin çoğulu olan masani Kur'an Şuara 129. ayette geçer. Ragıp el-İsfahani, ölümü 502-1108, eşsiz eseri el-Müfredat'ın sun maddesinde bu kökü tanıtırken şöyle diyor. Sun, orijinal bir fiil sergilemektir. Her sun, fiil olduğu halde her fiil sun değildir. Bu yüzden fiil, hayvan ve cemadlara nispet edildiği halde sun onlara nispet edilmez. Anlaşılan odur ki sun ve sınaat, yeni bir şey vücuda getirmek, yaratıcılık ifade eden aksiyonlar sergileyip eserler üretmektir. Ancak Kur'an bu kelime ve türevlerini eşya üzerindeki yaratıcı faaliyetleri ifade için kullanır ve genelde makbul olmayan, insanı azdıran, dengeyi bozan, toplumsal ve evrensel planlarda tahrip ve buhrana yol açan üretim ve hamleleri ifadeye koyarken bu kökten kelimelere yer verir. Kur'an, sınaat yoluyla vücut verilen fiil ve üretimleri yaratıcı kudretin titizlikle izlediğini ve bunların makbul olanlarını bizzat kendi gözetim ve denetimine bağladığını gösteriyor. Şu bir gerçek ki Allah onların sınaat olarak üretmekte olduklarını çok iyi bilmekte, izlemekte, gözlemektedir. Nur 30, Fatır 8. Bir sınaat ürünü olan gemisini yapmak üzere Hazreti Nuh'a vahiy gönderilmiş ve ona, "O gemiyi bizim gözümüzün önünde ve vahyimizin direktifiyle bir sınaat ürünü olarak yap." emri verilmiştir. Bakın Hud 37, Müminun 27. Hazreti Davut'a öğretilen koruyucu zırhlar yapma sanatı da bir sınaat olarak tanıtılıyor. Bakın Enbiya 80. Sınaatin negatif yönü hakim özellik olarak veriliyor. Dünyaya tapmanın, azmanın, şiddet, zorbalık ve işkencenin temsilcileri olan kişi, toplum ve medeniyetler, sınaate dayanan bir şımarıklık psikozu içinde gösterilmektedir. Bu psikozun baş temsilcisi Firavun ve Firavunlar medeniyetidir. Araf suresi 137. ayet, Beni İsrail'e akıl almaz zulümleri yapan Firavunların akıbetlerinden şöyle haber veriyor. Ve biz, Firavun ve kavminin sınaat olarak yapmış bulunduklarıyla bina olarak yükselttiklerini yerle bir ettik, batırdık. Firavun zulmüne destek veren bir sanayi kolu da onun medeniyeti tarafından geliştirilen göz aldatma büyü hüneridir. O, Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeleri geri planda bırakmak için büyü sanayi kadrosunu seferber etmişti. Musa peygambere şöyle deniyordu. Elindeki asayı yere bırak ki onların sınaat ürünü olarak ortaya sürdükleri o büyü malzemesini yutsun. Şu bir gerçek ki onların sınaat sonucu ortaya koydukları şeyler bir büyücü tuzağından başkası değildir. Taha 69. İğretiye, zulme, acımasızlığa öncelik tanıyıp Allah'a ters düşenlerin sığındıkları sınaatin insanı yıkan yanı aldanışa sürüklemesidir. Allah ve insanın üstünde bir kudret olarak düşünülen sınaat, sonunda sahiplerini korkunç bir hüsranla yüz yüze bırakmaktadır. Hud 14-16, Kehf 103-105. Kehf 103-105. Ayetler, sınaatle güzellik yaratmaya çalışmanın da bir aldanış ve boş uğraş olduğunu belirtiyor. Bakın Hüsme'de. Hud peygamberin kavmi olan Ad topluluğu, geliştirdikleri sınaatle aldanarak kendilerini ölümsüz sonsuz saymaya başladılar ve çöktüler. Kur'an burada fabrika ve atölye anlamına da gelen masna kelimesinin çoğulu olan masani kelimesini kullanarak sınaati, insani ve ruhi değerlerin üstünde görme bahtsızlığına şöyle değiniyor. Ad kavmi de Tanrı'nın elçilerini yalanladı. Hani kardeşleri Hud peygamber onlara şöyle demişti. Allah'tan korkmuyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir Tanrı elçisiyim, bu kuşkusuz. Artık Allah'tan korkun ve bana uyun. Sizden bir ücret de istemiyorum. Benim beklediğim karşılık, alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelecektir. Her tepeye bir bina kurarak oyalanıyor musunuz? Ebedileşmek ümidiyle sınai üretim yerleri, sınaat merkezleri, masani kuruyorsunuz. Tutukladığınızda zorbaca, zalimce tutukluyorsunuz. sizin adınıza çok büyük bir günün azabından korkuyorum. Ad topluluğu cevap olarak şöyle dedi. Bize öğüt versen de vermesen de bizim için aynı. Bu söylediklerin eskilerin masallarından başka bir şey değil. Şuara 123-137. Muhammed ümmeti döneminde sınaatle azıp zulme ve kavgaya meydan verme ehli kitap zümresi tarafından, bakın ehli kitap neydi, özellikle Hristiyanlar tarafından sergilenecektir. Ehli kitabın saptırıcı sözleri, haksız ve zalim yollarla elde ettikleri nimetleri, yemeleri ve sınaatle azıp şımarmaları büyük ölçüde din temsilcilerinin görevlerini yapmamalarından, çıkarlarını ceplerini düşünmelerinden kaynaklanmıştır. Bakın Maide 59-64, ayrıca bakın Tevbe 34-35. Üzerinde olduğumuz bu noktaya değinen ayetler, sınaatle gelen denge bozukluğu ve tahribi, sınai üretimi temsil ettikleri için Hristiyanlara mal ederken, tahribi simgeleyen harfleri alevlendirme işini Yahudilere mal ediyor. Bakın Maide 69. Sınaatin sergilediği negativite nasıl bir görünümle karşımıza çıkıyor? Başka bir deyimle, sınaatin olumsuzluklarının temel görünümleri nelerdir? Kur'an bu soruya açlık ve korku diye cevap veriyor. Nahl suresi bir karyeyi yani bir medeniyeti örnek veriyor. Anılan surenin 112. ayeti şöyle. Allah bir medeniyeti, bir kenti örnek veriyor. O kent güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yandan bol bol geliyordu. Derken o kent Allah'ın nimetlerine nankörlük etti de Allah ona halkının oluşturdukları sınaat yüzünden açlık ve korku elbisesini giydirip tattırdı. Burada mutlak anlamda seçilen ve sanayinin negatif sonuçlarıyla perişan olan bir medeniyetten, bakın Karyeme'de bahsediliyor. Sanayinin getirdiği olumsuzlukların insana bir elbise gibi giydirildiğinden bahsedilmesi ve elbisenin tattırılması ifadesine yer verilmesi, karşılaşılacak acının çapını ve etkisini gösterme bakımından bir mucize beyandır. Sınaatin Allah'a ters düşen topluluklara musallat edeceği belanın sembol adı Kur'an'da Kariya olarak geçiyor ve Kariya Kur'an'da bağımsız bir surenin adı olarak da yer alıyor. Önce bu konunun temel ayeti saydığımız Ra'd suresi 31. ayeti görelim. O küfre sapanlara gelince, sınaat olarak ürettiklerinin sonucu olarak başlarına Kariya çarpmaya devam edecektir. Yahut o kariya onların yurtlarının yakınına konu verecektir. Bu hal Allah'ın vaadi gelinceye değin sürecektir. Nedir bu sinaatin sonucu olarak gelecek kariya? Kariya bir şeyi bir şey çarpmak, vurmak anlamındaki kar kökünden türemiş bir isimdir. Buna göre kariya, Elmalılı'nın da güzelce ifade ettiği gibi gülle, tokmak gibi insanın başına çarpan, beyin patlatan şey anlamındadır. Kar kökündeki vurma, çarpmada, şiddetli ses çıkarma esprisi esastır. Kılıç, sopa, tokmak, gülle vesairenin çarpmasında daima kar kelimesi kullanılır. Etimolojik gelişimi içinde kariya, zamanın insana çarpan ve onu sendeletip bunaltan belalarının da adı olmuştur. Kur'an bu kariyayı kıyamet anlamında da kullanır. Ancak unutmamak gerekir ki Kur'an'da kıyamet sadece bildiğimiz son kıyametten ibaret değildir. Kıyametin bireysel, toplumsal, evrensel, ontolojik boyutları vardır. Az önce verdiğimiz ayette kariyanın son ve büyük kıyamet anlamında olmadığı açıktır. Çünkü ayet bunun sınaatin eseri olarak sürekli tekrarlanacağını söylüyor. Buysa büyük kıyametten başka bir şey olmak gerekir. O halde kariya, büyük kıyamet de dahil bir kıyametler serisinin adıdır ki, başa gelişi insanlık dünyası için bir kıyamet manzarası arz eder. Kariya suresi bu manzaranın dehşetini şöyle dile getiriyor. Kariya, nedir o kariya? Kariyanın ne olduğunu sana gösteren nedir? Kariyanın geldiği günde insanlar çırpınıp yayılan kelebekler gibi olacaktır. Ve o gün dağlar, atılmış renkli yünler, pamuklar gibi olacaktır. Kariya 1-5. Bu manzaranın büyük kıyamet yanı bir kenara bırakıldığında karşımıza atomik silahların infilakiyle ortaya çıkacak bir manzara canlanıyor. İşte Allah'a ve insana ters düşmüş bir sınaatin ürünlerinin sebep olduğu musibet kariya budur. bu bir cehennemi infilak olayıdır ki insanları serseme çevirip dehşet, korku ve bağrışmayla darmadağın eder. Bu bize bir atom bombasının veya atom başlıklı bir silahın tahribini tanıtıyor. Böyle bir infilakin yayacağı dehşet ve paniği tablolaştırıyor. Sırat-ı müstakim, dosdoğru yol. Kur'an-ı Kerim'de 40'a yakın yerde geçen bu tamlama, yol anlamındaki sıratla doğru, sapmaz, şaşırtmaz anlamındaki müstakim sözcüğünün birleşmesinden oluşmaktadır. Kur'an, yol kavramı üzerinde çok durmakta ve bu kavramı ifade için birkaç deyim kullanmaktadır. Bakın Hidayet M'de. Kur'an'ın hedefe götürücü ve erdirici yol olarak gördüğü yol, sırattır. Bu kelimenin, Latince'deki strata kelimesinin Arapçalaşmış şekli olduğu sanılıyor. Strata, Roma yolu veya Roma'ya götüren yol demektir. Kur'an bu kelimeyi kendi semantik alanları içinde yepyeni ve ruhçu bir dünya görüşünün ifadesi halinde Allah ve yaratılış yolu olarak kullanmakta ve onu daima müstakim, dosdoğru, sapmaz ve şaşmaz sıfatıyla da nitelemektedir. Sırat-ı müstakim bir fıtrat yoludur ki bizzat yaratıcı tarafından da izlenir. Bakın Hud 56. Müminler sırat-ı müstakimi izleyerek Allah'a tavır ve tarzına iştirak ederler. Nitekim Hazreti Peygamber, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyerek sırat-ı müstakim çizgisinde insanla Allah'ın birleşeceği gerçeğine dikkat çekmiştir. Peygamberlerin yolu da sırat-ı müstakimdir. Bakın Zühruf 43, Yasin 4. Şura 53. ayetin, göklerin ve yerin sahibi olan kudretin yolu olarak tanıttığı sırat-ı müstakim, Kur'an tarafından inananların sürekli zihinlerinde ve gönüllerinde tutmaları gereken bir kavram olarak verilmektedir. Günlük 5 vakit namazın her rekatında okunması şart olan Fatiha da, insan, bizi sırat-ı müstakime ilet şeklinde dua ettirilmektedir. Siyam, oruç. Oruç anlamındaki siyam ve savm, Kur'an'da türevleriyle birlikte 14 yerde geçer. En çok geçen siyam şekli olup 8 ayette kullanılmıştır. Savm ve siyam, filolojik anlamlarıyla yeme, konuşma ve yürüme gibi fiillerden el çekmektir. Yürümeyen ata, durgun su ve rüzgara saim denir. Konuşmamaya da savm dendiği olur. Bakın Meryem 26. Din dilinde sıyam ve sam, Allah rızası ve nefs terbiyesi için yeme içme ve cinsel ilişkiden, niyete bağlı olarak gün boyu uzak durmaktır. Buradaki gün boyu deyimi tartışmalıdır. Çünkü Kur'an'ın orucun başlama zamanını belirleyen ifadesi çok esnek olduğundan, fıkıhçılar bu ayetin yorumunda çok farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Tartışmaya esas olan Bakara 187. ayet şöyledir. Oruç gecesi, kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin elbisenizdir, siz de onların elbisesisiniz. Allah sizin kendinize yazık etmekte olduğunuzu bildi ve tevbenizi kabul edip sizi affetti. Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğunu arayın. Şafağın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra ta gece oluncaya dek orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlara yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini böyle açıklar ki korunup sakınsınlar. Tartışmanın ruhsat ve azimet alanları vücuda getiren ve Kur'an'ın daha birçok konuda benzerini sergilediği esnek, flexible ifade buradaki şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye değin yiyip için sözüdür. Bu ifadeden çıkan tartışmalar ve bu tartışmaların ortaya çıkardığı hüküm farkları için bakın Kur'an'daki İslam 411-416. İlgili rivayetleri Kur'an'ın hakemliğinde bir sonuca bağlarsak şunu söyleyeceğiz. Oruca başlamanın azimet noktası şafak sökümünün ilk vakti, ruhsat noktası ise güneşin doğuşudur. Müslüman bu iki nokta arasında kalmak şartıyla herhangi bir vakitten orucunu başlatabilecektir. Oruçla ilgili düzenlemelerin en önemli kısmı Bakara suresi 183-185. Ayetlerde yer almaktadır. Ey inananlar! Sizden öncekilere yazıldığı gibi korunmanız için sizin üzerinize de oruç yazıldı. Sayılı günler olarak. Sizden kim hasta veya seferde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruca güç dayananların fidye vermesi, bir yoksulu doyurması lazımdır. Bununla beraber gönül isteğiyle kim bir iyilik yapar, oruç tutarsa o kendisi için iyidir. Bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı ki insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olarak Kur'an o ayda indirilmiştir. İçinizden kim o aya yetişirse oruç tutsun. Kim hasta olur yahut seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tesbih etmenizi ister. Şükredesiniz diye size bu kolaylığı gösterir. Bu ayetlerde de önemli tartışmalara yol açan ifadeler vardır. Bu da gösterir ki Kur'an oruç konusunda da bir takım noktaları kurala bağlamaktan kaçınmış, bunları içtihada bırakarak oruç emrinin zaman ve mekan şartlarına uygunluğunun sağlanmasına imkan vermiştir. Bu noktaları şöyle özetleyebiliriz. Takat, güç meselesi. Bakara 184. ayette bir yutikune fiili geçiyor. Bunun Türkçesi zorlukla yerine getirirler demektir. Ayet bu fiilin çoğul şeklini kullanarak şunu söylüyor. Orucu zorlukla yerine getirenlere düşen fidye vermektir. Önemli tartışmalardan biri işte bu ifadeyi yorumlarken ortaya çıkıyor. Bize göre burada Kur'an tarafından getirilen bir ruhsat vardır. Bu ruhsatı kullanma zamana ve şartlara göre belirlenecektir. Fidye vermeyi gerekli kılacak zorluğun ne olduğuna ise zorluğa muhatap olan karar verir. Büyük fıkıh bilgini Şatıbi'nin dediği gibi ruhsat izafidir. Öyle olunca da onu kullanan kişi kendi kendisinin fakihi olacaktır. Bakın Şatıbi El Muvafakat 1 Taksim 309. Fakihler birçok konuda olduğu gibi burada da ayete getirdikleri yorumu Kur'an'ın kesin emri gibi vermiş ve ayetin zaman üstünlüğünü baltalamışlardır. Kur'an böyle statik, dondurucu bir ifade kullanmıyor. Her devri aynı kalıba sokan bir kural getirmek yerine her devrin farklı ihtiyacını karşılamaya uygun bir esnek prensip, bir ufuk çizgisi gösteriyor. Günümüzde fıkıh alanının önemli isimlerinden biri olan Hayreddin Karaman da işçilerin oruçları konusunda adı geçen ayetin yorumundan çıkan hükümlerden herhangi birinin uygulanabileceği kanısındadır. Şöyle diyor, ya rızık temini için yahut da esir veya hapiste bulunduklarından ağır işlerde çalışmak mecburiyetinde kalan kimseler oruç tutarlarsa bir kısmı hastalanır, oruç tuttukları takdirde hastalanacakları bilinen kimselerin durumu hastalar gibidir. Aynı durumda olan diğer işçiler ise hastalanmayabilirler. Fakat bunlara da oruç tutmak çok zor gelir, büyük güçlük çekerler. İşte bu durumda olanlar hakkında iki görüş vardır. Birinci görüş. Böyle kimseler oruç tutmakla mükelleftirler. Güçlük ve meşakkat oruç tutmamaları için ruhsat sebebi olamaz. Hanefilerin de dahil bulunduğu fukaha ekseriyeti bu görüştedir. İkinci görüş. Bu gibi kimseler oruç tutmayıp her gün için bir fidye verebilirler. Bu konudaki farklı görüşlerin mesnedi El-Bakara suresinin 184. ayetinin farklı tefsiridir. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Mealindeki ayeti birinci grup ya mensuh kabul etmiş yahut da yutigunehu cümlesine gücü yetmeyen, dayanamayan manasını vermişlerdir. İkinci grupsa İbn Abbas'ın anlayışına dayanmışlardır. Ona göre ayet mensuh değildir. Orucu tutmaya gücü yetmekle beraber çok zorluk çeken kimseler ayetin şumulüne girer ve böyleleri oruç yerine fidye verirler. Günümüzde bazı ezher uleması bu görüşü tercih etmişlerdir. Karaman, İslam'ın ışığında günün meseleleri 1 Taksim 110. Fidye. Oruçlunun ailesine yedirdiği orta cins yemekten tam bir gün fakiri doyurmasıdır. Ayette fidyeye izin verilmekle beraber oruç tutmanın daha iyi olacağı da belirtilmektedir. Kur'an'ın beyanlarından anlaşılıyor ki orucun farz olanı sadece Ramazan orucu değildir. Kazaya bırakılan Ramazan oruçlarıyla kefaret olarak tutulması gereken oruçlar da farzdır. Yani tutulmaları zorunlu kulluk borcudur. Ramazan orucunu özürleri yüzünden tutmayanların sonraki günlerde bunları kaza edeceklerini yukarıda temel ayetlerde gördük. Kefaret olarak tutulacak oruçları ise Bakara 196, Nisa 92, Maide 89, Mücadele 4. ayetler düzenlemektedir. Bakın kefaret mi'de. Yalnız şunu unutmamak gerekir. Kur'an'da Ramazan orucunun bozulmasına bir tür ceza olarak öngörülen 61 günlük kefaret-i savm, orucu bozma kefareti hiçbir şekilde düzenlenmez. Esasen böyle bir ceza Kur'an'ın rahmet ve kolaylık ruhuna uygun düşmemektedir. Oruçla ilgili olarak şu noktalara da değinmek gerekir. Hastaların ve yolcuların orucu. Sağlığı yerinde olmayan veya yolculuk halinde bulunan kişilerin o halleri devam ettiği sürece oruçlarını bozmaları dinen daha uygun bulunmuştur. Biz burada genel anlamda bir takım kuralları sıralamakla yetineceğiz. 1. Bir Müslüman hasta, oruç tuttuğu takdirde öleceğinden, akli dengesinin bozulacağından, hastalığının artacağından veya uzayacağından endişe ederse, oruç tutmayacak, bu mazeretleri kalktığı zaman tutamadığı günleri kaza edecektir. 2. Hamile ve çocuk emziren kadınlar da kendisinin ve çocuğunun hayatını düşünerek oruçlarını tutmaz, bu halleri geçince yerine getirirler. Çocuğun, kadının kendi çocuğu olmasıyla başka birinin çocuğu olması fark doğurmaz. 3. Adet kanaması geçiren veya lohusalık halinde bulunan kadınlar da o halleri geçinceye kadar oruç tutmayabilirler. Böyleleri tutmadıkları gün sayısınca orucu iyileştikleri zamanlarda tutacaklardır. İğne yaptırmanın oruçla ilgisine gelince, vitamin vesaire cinsinden gıda hükmünde iğneler orucu bozar. Gıda hükmünde olmayanlar ise bozmaz. Çünkü bunlar 3 yasak olan yeme, içme, cinsel temas dışında kalır. Orucun kutup bölgelerinde nasıl tutulacağı da önemli sorunlardan biridir. Bu konuda ortaklaşa ortaya konan çözüm şudur. Bu bölgelerde ibadetler gündüz ve gecenin tam oluştuğu en yakın bölgedeki duruma göre ayarlanır. Yıkanmak ve denize girmek meselesini de Süleyman Ateş çok güzel özetlemiştir. Burundan ve ağızdan dimağa veya mideye su kaçırmamak şartıyla yıkanmak orucu bozmaz. Yıkanan kimse suyun soğukluğunu ciğerinde hissetmiş olsa da orucuna zarar gelmez. Yalnız İmam-ı Azam serinlemek için suya girmeyi ve yaş elbiseye sarılmayı mekruh saymıştır. İmama göre bunun oruç bozmakla bir ilgisi yoktur. Ancak bu hareket ibadetten usanma belirtisidir. Bundan dolayı mekruhtur. Demek ki denize veya nehire girip yıkanmak orucu bozmaz. Ancak burun veya boğazdan dimağa yahut mideye su kaçmamak şartıyla. Kulağa su kaçması oruca zarar vermez. Burundan ve ağızdan genize veya mideye su kaçarsa oruç bozulur. Hele yüzerken %90 denecek kadar büyük bir ihtimalle genize veya mideye su kaçar. Böylece de oruç bozulur. Tahtavi kulağa su kaçmasının orucu bozup bozmayacağı hakkında iki görüş olduğunu söylüyor. Fakat doğru olan görüşe göre kulağa su girmesi orucu bozmaz. Ancak Tahtavi'nin dediği gibi ihtiyaten gündüzün denize ve ırmağa girmekten kaçınmak, suya girince de su kaçmaması için dikkatli olmak gerekir. Ateş 1 Taksim 324. Orucun Ramazan ayında tutulmasının esprisi ne olabilir? Ramazan ayı bizzat Kur'an'ın da açıkladığı gibi semavi dinlerin bütün hakikatlerini bünyesinde toplayan son vahiyler topluluğunun insanlığa lütfedilmeye başlandığı aydır. Kur'an-ı Kerim bir başka yerde de kendisinin Kadir gecesinde indiğini belirtmektedir. Ve Kadir gecesi de Ramazan ayı içindedir. İnsanoğluna vahiy yoluyla bildirilen evrensel gerçeklerin en mükemmel toplayıcısı olan Kur'an'ın Ramazan ayında indirilişi arkasında yatan temel espriyi, büyük müfessir Taberi'nin baş tarafta verdiğimiz ayeti açıklarken kaydettiği şu hadisten çıkarmak mümkündür. İbrahim peygambere indirilen vahiy sahifeleri Ramazan'ın ilk gecesinde, Musa'ya indirilen Tevrat Ramazan'ın 6. gecesinde, İsa'ya indirilen İncil Ramazan'ın 14. gecesinde, bana indirilen Kur'an da Ramazan'ın 24. gecesinde vahyedildi. Bakın Taberi, Tefsir 2 Taksim 144 ve diğerleri. Demek oluyor ki Ramazan, bütün semavi dinlerin vahiylerine iniş zamanlığı yapmış kutsal bir aydır. Sonuç olarak şunu söyleyeceğiz. Bütün dinlerin ortaklaşa ibadetlerinden biri de oruçtur. Bunun da ötesinde oruç, insanlığın dinler dışındaki birçok düşünce ve eğitim ekolünün başvurduğu temel uygulamalardan biridir. İnsan sağlığıyla ilgili sayısız yararları yanında, diğer hiçbir disiplinde görülemeyen mistik, estetik, ahlaksal ve ruhsal faydaları, orucu insanlık tarihi boyunca her toplumun şöyle veya böyle az veya çok uyguladığı bir ibadet ve tedavi şekli olarak yaşatmıştır. Ve şekli ne olursa olsun bu emsalsiz değerlerle yüklü uygulama insanlık var oldukça yaşayacaktır. Yaratıcı kudret ve yaratılış kanunları orucu insan hayatının ayrılmaz bir disiplini olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Oruç Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir yıl sonra bir Şaban ayı farz kılınmış ve o günden beri yüzyıllardır bütün İslam aleminin yerine getirdiği kutsal bir ödev olarak yaşatılmıştır. Sirkat, hırsızlık. Hırsızlık, Kur'an'ın büyük günahlar arasında gösterdiği ve maddi yaptırım olarak el kesme cezasıyla önlemeye çalıştığı günahlardan biridir. Maide 38. Hazreti Peygamber hırsızı lanetlemiştir. Bakın Müslim Hudud. Burada üç noktaya değinmek zorunludur. Birinci nokta, el kesme cezasının niteliği ve çerçevesiyle ilgilidir. Bu el kesme, bir sakındırma ve utandırma alameti olarak elin herhangi bir yerinin kanatılıp işaretlenmesi midir? Elin bir parmağının veya parmağın bir kısmı gibi bir parçanın kesilmesi midir? Yoksa elin kesilip atılması mıdır? Kur'an'ın bu konuya değinen ayeti, bu anlamların her birinin çıkarılmasına müsaittir. Ve fıkıhçılar bu anlamlardan hangisinin esas olduğu konusunda tartışmaya girmişlerdir. Ancak Kur'an'ı yine Kur'an'la tefsir edersek, el kesmenin ne anlama geleceğini Yusuf suresi 31. ayetten öğrenebiliriz. Maide 38. ayetteki deyimi aynen kullanan bu ayetten anlıyoruz ki, el kesme, elin herhangi bir yerinin kanatılmasıdır. Bu konuda bakın Hatemi İslam Hukuku 98-99. Kur'an'ın beyanını esas alarak bakarsak şu sonuca varılabilir. El kesmenin icrasında kanatıp işaretleyerek bırakmakla eli kesip atmak arasında bir tercihi, yaşanan zaman ve mekana göre kamu otoritesi belirleyecektir. Bu iki şıktan birini tek yol olarak alıp her devre uygulamaya kalkmanın Kur'an'ın ruhuna uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Uygulamanın Asr-ı Saadet'te bazı el kesme örnekleri sunması yine o devre göre yapılmış bir yorumdur. Yorum ancak kendi zamanını bağlar. İkinci nokta, hırsızlık kavramının relatif bir kavram olduğu ve aynen el kesme kavramı gibi zaman ve şartlara göre yeniden belirlenmesinin gerekliliğidir. Şu kesindir ki Kur'an'ın getirdiği ve cezalandırdığı sirkat, hırsızlık kavramını şu veya bu devirde yaşamış, şu veya bu fıkıhçının tanımıyla dondurmak ve bu tanımı Kur'an'a fatura etmek asla doğru değildir. İnsan hayatının çeşitli aşamalarında, çeşitli sosyoekonomik şartların ortaya çıkardığı değişik perspektiflere göre hırsızlık ve hırsız kavramını yeniden belirlemek gerekir. Şu var ki, bu belirlemede Kur'an'ın şaşmaz hayatsal prensiplerinin çalma olayına ilişkin yansımaları mutlaka dikkate alınacaktır. Bu prensiplerin başında ise kişinin kendi öz emeğinin ürünü olmayan mal, değer ve imkana sahip olmaması gelir. Buna göre hırsızlık kavramının her devirde temel unsurlarından biri, insanın hakkı olmayan şeye el koyması, sahip çıkması yani zilyetliğidir. Böyle bakıldığında Kur'an açısından hırsız, hukuku ihlal yoluyla çalan kişi olduğu kadar sistemi ve düzeni hukuka uydurarak yahut hukuku istediği sisteme uydurarak çalan kişi de olacaktır. O halde Kur'an'ın cezalandırdığı hırsız sadece vitrinden, cepten, tarladan çalan değil, aynı zamanda ve belki de öncelikle çalışan ve üreten insanın hakkı olanı vermeyerek emek ve gayretten çalan kişi veya kişilerdir. Kur'an'ı iyi tetkik edenler şunu rahatlıkla görürler. Kur'an'ın suçladığı ve Hazreti Peygamber'in lanetlediği hırsızlar, hukukun ve işleyen düzenlerin hırsızlıklarını akla dahi getirmediği emek ve alın teri sömürücüleridir. Bu tespitimizin Asr-ı Saadet'te sergilenmiş kabul ve uygulamalarına tanık olmaktayız. Örnek olarak Hazreti Ömer'in bir uygulamasını verebiliriz. Halife Ömer hırsızlık suçuyla yakalanan ve huzuruna getirilen iki aç adamı dinlemiş ve aç kaldıkları için çaldıklarını anlayınca bunları çalıştıran işvereni huzuruna getirterek hırsızlıktan doğan zararı ona ödetmiş, bununla da yetinmeyerek işverenden bir miktar daha para alarak hırsızlık yapan işçilere vermiş ve ikisini de serbest bırakmıştır. Aynı halife kıtlık zamanında zaruret, sıkıntı ve zorluk var diyerek hırsızlıklara ceza uygulamamıştır. Müfessir Elmalılı böyle zamanlarda küçük hırsızları değil, onları aç bırakan düzenin büyük hırsızlarını takip etmenin gerektiğine dikkat çeker. Bakın Tefsir 3 Taksim 1673. Ömer'in bu davranışı Kur'an'daki hırsızlık kavramının özünü ve çerçevesini yakalama bakımından şaheserdir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki günümüz insanı için anlam ifade edecek ve Kur'an'a fatura edilebilecek bir hırsızlık tanımını Kur'an'ın emek, gayret, haksız kazanç gibi diğer temel kavramlarını dikkate alarak yeniden belirlemek gerekir. Bu yardımcı kavramlar için bakın teref, istizav, bay, medele. Değineceğimiz üçüncü nokta da hırsızlık meselesinde cezayı gerektiren Maide suresi 38. ayetin ardından gelen 39. ayetle birlikte düşünülmesinin kaçınılmazlığıdır. Çünkü 39. ayet Arap dilinde fa-i takibiye diyen bir bağlayıcı edatla 38. ayetin bir devamı haline getirilmiştir ki bunun Arap dili ve tefsir kuralları açısından anlamı bu iki ayetin birlikte düşünülmesinin zaruretidir. Ne yazık ki Kur'an'ın temel tavrı olan rahmet ve kolaylaştırmanın aksi yönde bir anlam çıkarmak için bu iki ayeti bütün kuralları çiğneyerek birbirinden ayıran fıkıhçılar olmuştur. Söylemek istediğimizi daha iyi anlamak için o ayetlerin mealini görelim. Erkek hırsızla kadın hırsızın yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok azizdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şu var ki, kim çalma kötülüğünün ardından tevbe eder, halini düzeltirse, hiç kuşkusuz Allah onu affeder. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Allah'ın merhametine adeta ambargo koymaya ve Allah'ın hükmüne hüküm katmaya yeltenen bazı kişiler, hırsızlık meselesindeki hükme birlikte kaynaklık eden bu iki ayeti birbirinden ayırarak, çalanın eli kesilmelidir, tevbe etmesi cezayı ortadan kaldırmaz diyebilmişlerdir. Oysa ki böyle düşünmek Kur'an'a açıkça ters düşmektir. Bizimle aynı kanıyı paylaşan büyük müfessir Fahreddin Errazi, ölümü 606-1209'un görüşünü, aynen onun gibi düşünen Türk müfessiri Süleyman Ateş şöyle aktarıyor. Hırsız henüz eli kesilmeden yaptığına pişman olur, tevbe eder, tevbesinde samimi olduğu anlaşılırsa, ikinci ayetten çıkan anlama göre onun eli kesilmez. Bundan dolayı hırsızın bir süre tutuklanıp gözetim altında bulundurulması, davranışlarının izlenmesi gerekir. Uslandığı anlaşılırsa elinin kesilmesine gerek kalmaz. Yakalanmadan ya da yakalandıktan sonra tevbe eden hırsızın elinin kesilip kesilmeyeceği konusu alimler arasında ihtilaflıdır. Bazılarına göre yakalanmadan önce tevbe eden muharip, teröristin tevbesinin kabul edileceğini bildiren ayete kıyasen, adi hırsızın da henüz dava, veli-i emre, hakime götürülmeden tevbe ettiği takdirde eli kesilmez. Bazılarına göre de had, suçun cezasıdır. Tevbe ise yasak işi yapmanın günahından Allah'a sığınmadır. Tevbe, suçun cezasını kaldırmaz. Fakat yakalanmadan önce tevbe edip, tevbesi kabul edilerek eli kesilmeyen muharip, teröristin suçu, adi hırsızın suçundan ağırdır. Tevbe ondan bu ağır cezayı kaldırdığına göre adi hırsızdan niçin kaldırmasın? Kaldı ki Yüce Allah, kim haksızlığından dolayı tevbe eder uslanırsa Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir ayetiyle tevbe edeni bağışlayacağını bildirmiştir. Cezayı veren Allah affederse artık ona kim ceza uygulayabilir? Nitekim bazı tabiilere göre eli kesilmeden tevbe etmek haddi düşürür. Çünkü ayetin sonunda Allah'ın El-Afur Er-Rahim çok bağışlayan, çok acıyan sıfatlarının anılması, o kimseden cezanın düşürüleceğine delalet eder. Ayette anılan ceza haddir. Ayetin zahiri de haddin düşmesini gerektirir. Demek ki el kesme, uslanmayana verilecek cezadır. Aklını başına alıp uslanan kimsenin artık eli kesilmez. kişinin uslanıp uslanmadığı da davranışlarının kontrol edilmesiyle anlaşılır. Tevbe eden hırsız bir süre gözetim altında tutulur, tevbesinde sadakati görülenin eli kesilmez. O halde bu el kesme meselesi yüzünden İslam'ın kınanması, İslam'ın yanlış anlaşılmasından doğmaktadır. İslam, asla uslanmayacak kimseler için toplumda zaten uygulanmakta olan bu ağır cezanın uygulanmasını gerekli görmüştür. Ta ki toplumda bu kötü işler birbiri ardınca sürüp gitmesin. Ama bir kez şeytana uyup sonra tevbe eden, uslananlara bu ceza uygulanmaz. Çünkü İslam'ın gayesi insanların elini kesmek değil, fakat toplumun salah ve düzenini sağlamaktır. Eğer bu salah el kesmeden de sağlanıyorsa mutlaka suçlunun elinin kesilmesi gerekmez. Tabii suçuna pişman da olsa hırsız tamamen cezasız da bırakılmaz. Hapsedilir, dövülür, hakaret edilir, gözetim altında bulundurulur, çaldığı mal da ödetilir. Ateş 2 Taksim 524-525. Müfessir Elmalılı da bizim gibi düşünmekte ve tevbe eden hırsızın bir süre gözaltında tutulmasını, azarlanıp dövülmesini, böylece kötü huyundan vazgeçtiğinin belirgin hale gelmesini gerekli görmektedir. Hanefilere göre hırsız tevbe etse de cezanın uygulanması, mal sahibinin bağışlaması şartına bağlıdır. İmam-ı Şafii'nin ise bu şartı esas alan fetvaları olduğu gibi, böyle bir şarta lüzum görmeden tevbe eden hırsızın elinin kesilmesinden vazgeçmenin gerekli olduğu yolunda fetvaları da vardır. Kısacası el kesme kavramını hangi anlamda alırsak alalım, bunun uygulaması öyle ulu orta olmaz. Elmalılı bu noktaya dikkat çektikten sonra şu güzel cümleyi ekliyor. Haksız yere bir mal çalan elin cezası kesilmek olursa, haksız yere bir el kesen ellerin cezası ne olmak lazım geldiğini inceden inceye düşünmeliyiz. Bakın tefsir 3 Taksim 1676. Sure. Lügat anlamı yüksek yer, rütbe ve bir kenti kuşatan sur demektir. Çoğulu süverdir. Kur'an'da sure ayetlerden oluşan belirli bölümlerin adıdır. Sayıları 114 olan surelerin ilki Fatiha, sonuncusu Nas suresidir. Surelerin bir kısmı sayfalar uzunluğunda olduğu halde bir kısmı sadece bir satır tutmaktadır. Ama hiçbir sure bir tek ayet değildir. En kısa sureler olan Kevser ve İhlas birer satır olup birincisi 3, ikincisi 4 ayettir. En uzun sure olan Bakara ise 286 ayet ve 48 sayfadır. Sureler bir tanesi Tevbe hariç Besmele ile başlar. Surelerin adları Hazreti Peygamber tarafından konmuştur. Yani sure isimleri Kur'an metninden değildir. Ayetlerin tertibi vahye bağlı olduğu halde surelerin tertibi böyle değildir. Bu demektir ki ayetlerin sıralarını değiştiremeyiz. Oysa ki surelerin sıraları değiştirilebilir. Yani bir sureyi birkaç sure öne veya arkaya almak mümkün görülmüştür. Fakat aynı şey bir ayetin yerini değiştirmek suretiyle yapılamaz.